Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir, bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz.
Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayız. Onur, merhabalar.
Merhabalar Ercüment, nasılsın?
Teşekkür ederim. İyi değilim, sen nasılsın?
Ben de yani yaklaşık bir saat öncesine kadar gayet iyiydim. Fakat yine muhteşem kapalı havuzumuzun yine kapandığı haberini aldık.
Yani bizim
Bu
havuz
hafta
kadar kapalı bir havuz yok belki de yani.
yani bu haftalık dediler ama açıkçası benim artık bu kış için pek ümidim yok yine geçen senelerde, geçen sene ve ondan önceki sene olduğu gibi.
Gerçekten çok üzüldüm ya bu habere. Ama ne yapalım? Yani küçük yerde yaşamanın dezavantajı mı diyelim buna?
Dezavantajı yani öyle diyeceğiz, başka elimizden bir şey gelmiyor maalesef. Sabah ben aslında sevinmiştim, şöyle bu hafta yağmur gözüküyor biliyorsun, oh dedim ya yarın yağmur var koşamayacağım ama olsun havuzdayız ne de olsa dedim, benim yüzümden oldu herhalde bu havuz iptal oldu, bakalım ne yapacağız yarın sabah.
Yani biz hep konuşuyoruz ya, periferde yani daha kırsal kesimde triatlonun iki branşını yapmak kolay ama yüzme branşını yapmak birazcık gerçekten zor.
Evet.
Havuzların düzgün yönetilememesi mi diyelim? Yani bunu öyle bir durum.
Evet,
Neyse.
evet. Yani havuzu tesisi bulsan son hani sen şey dedin ya, triatlon yüzme branşını yapmak zor. Gerçekten tesisi bulmak zor. Tesisi bulunca onu elde tutmak daha zormuş, onu yaşıyoruz
Evet,
demek
evet,
ki yani.
evet. Yani sonuç olarak bizim bulunduğumuz ilçedeki havuz kışın ısınmıyor diye kapandı. O yüzden yastayız. Bugünkü konuğumuz da yüzmeden. Sen takdim et istersen Onur.
Yani nasıl takdim etsem bilemedim ben açıkçası. Daha detaylı konuşacağız tabii ama 1979 yılında yani neredeyse kaç sene oluyor? 40 sene önce manşı yüzmüş birisiyle konuşacağız bugün. Bir Türk kadını hem de. Manşı geçen ilk Türk kadını Nesin Olgun Arslan'la sohbet edeceğiz bugün. Nesin Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi akşamlar Onur, iyi akşamlar Ercüment.
Hoş geldiniz hocam.
Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat?
Teşekkür ediyorum. Güzel gidiyor. Adana'da yaşamanın şansını yaşıyorum sizin biraz önceki konuşmanıza istinaden. Adana'daki kapalı havuzumuz Allah'tan kapalı değil, açık. Yani açık derken açık havuz değil, kapalı havuz ama kapalı değil. Ama açık.
Bizim havuzumuz gerçekten kapalı olmanın hakkını veriyor yani.
Evet,
Kapalı
kapalı
havuz.
havuz kapalı.
Evet.
Ama büyük şey maliyet, doğal gazla ısınıyordur büyük ihtimal.
Evet.
Yani o kadar suyu ısıtmak maliyetli bir olay ki onda havuz yönetiminin de bir kusuru olduğunu sanmıyorum. O tamamen yani ülkenin genel ekonomik durumuyla bağlantılı bir olay. Ve ben tüm bugüne kadarki tüm havuzlarda, yöneticilik yaptığım havuzlarda veya inşa edilen havuzlarda önerim benim hep çok derinliği az havuzlar inşa edilmesi yönündeydi. Nedeni de işte bu. Yani gidip 2 metre derinlikte havuzlar yapıyorlar. Onu kışın nasıl ısıtacaklarını hiç düşünmeden. İşte siz de öyle bir şeye denk geldiniz. Halbuki Avrupa'da takip ediyorsunuzdur. Çoğu yetişkin havuzlarının boyu 90 santim. Yani elin yere değmesin yeter. Bunun nedeni de elbette maliyet, maliyet, maliyet.
Çok mantıklıymış. Hiç düşünmemiştim ben bunu.
Evet. Yani hep yarı beline kadar havuzları görüyorsunuz. Bütün ben videolarda, fotoğraflarda, yurt dışındaki havuzlarda gördüklerimde hep 90 santim 1 metre havuz. Düşünün yani ne kadar maliyeti az oluyor o suyu ısıtmanın, temizlemenin maliyeti. Ama Türkiye'de maalesef her yeni havuz bile halen en az 2 metre derinlikte yapılıyor. Bunu bir türlü ben, ama ben çalıştığım her yerde şey yaptım, onu hep düşürdüm. Mesela en son başkent okullarının, başkent üniversitesinin havuzunda, yani çok derindi. Onu 1.40'a kadar derinliğini ayarlayabildim. Ve şimdi de rahatlıkla yaz kış çalışıyor havuz. Bu da herhalde aydınlatıcı bir bilgi olmuştur havuz
Evet,
yöneticilerine.
benim ufkumu açtı.
Evet.
Evet,
Ya
neyse.
da böyle şey yüzmesine başlayacaksınız. Soğuk su yüzmesine, ice swim diyorlar ya. Yani trajikomik mi diyeyim size, artık bu öneriyi de verebilirim size.
Krizler fırsatları doğurur diyorsunuz yani.
Evet, dünya şampiyonasında derece alma şansınız da daha kolay olur. Çünkü çok az sayıda yüzücü var.
Nesrin hocam, sizi tanıyalım isterseniz. Daha ayrıntılı olarak kendinizden bahseder misiniz?
Evet, ben 1957 yılında Adana'da doğdum. 7 yaşına kadar yüzmeyle ilgili herhangi bir bilgim yoktu. Ama bizim Adana'da her yer sulama kanallarıyla dolu ve boğulma vakaları çok olurdu. Aileler de özellikle erkek çocukları çok yaramaz olduğu için ve gizli saklı sulama kanallarında yüzmeye çalıştıkları için aileler onları Adana'da Atatürk Yüzme Havuzu vardı. Oraya gönderip erkek çocuklarını yüzme öğretirlerdi. Kızlar o kadar cesur değildi o zamanlar. Yani kız erkek ayrımı olduğu için değil. Yani gidip kanalda yüzmek istemezdi kızlar. Onun için de öyle bir tehlike yoktu. Bizim ev de aslında kanala çok yakındı. Annem ama kültürlü insandı, annem de babam da. O dönemde, bu bahsettiğim dönem 1965 yılının Türkiye'si ve 1965 yılının Adana'sı. Abimi Atatürk Yüzme Havuzu'na yazdırdılar yüzme öğrensin diye. Ve bir sonraki senede beni de yazdırdılar. Yani ikimiz birden öğrenelim diye. Zaten daha sonrasında da yıllar boyu abime hangi olanaklar sağlandıysa bana da aynı olanaklar sağlandı. Ben bu konuda çok şanslıydım. Ve yüzmeyi o şekilde 7 yaşında Atatürk Yüzme Havuzu'nda öğrendim. Ve yüzmeyi öğrenir öğrenmez biz havuzda zaten 4 kızdık. 4 tane kız çocuğu vardı ve Adana Demirspor'un yüzme antrenörleri o zaman hepimizi yüzme takımına aldı. Yani biz direkt yüzmeyi öğrenince yüzme takımına girdik ve antrenmanlara başladık. Ve benim yüzme hayatım 1965 yılında bu şekilde başladı.
Normalde ne iş yapıyorsunuz?
Yani ben Ankara Gazi Beden Eğitim Bölümü öğretmenliği mezunuyum. Şu anda ben 65 yaşındayım. Artık tamamen emekli hayatı yaşıyorum diyebilirim. Yıllarca beden eğitimi öğretmenliği, yüzme antrenörlüğü, tesis yöneticiliği gibi görevlerde bulundum. 40 yıl boyunca çalıştım. Binlerce çocuk yetiştirdim. Birçok branşta yüzme, tenis, fitness, kadınlara jimnastik, Adana'nın ilk jimnastik salonunu yine ben açtım. Ve şu anda da eşimle birlikte gerçekten emekliliğin tadını çıkartıyoruz. İkimiz de her gün günde 3 kilometre yüzme havuzunda antrenman yapıyoruz. Senede en az 6 yarışa gidiyoruz. Bunun ikisi yurt dışı, ikisi havuz yarışları, 2-3 tane de açık deniz yarışlarına. Gerçekten hayatımız bu anlamda çok kaliteli ve eğlenceli geçiyor.
Oo, vallahi süper. Yani eşiniz de yüzüyor o zaman.
Evet, o yüzmeye 4 yıl önce başladı emekli olunca. Daha öncesinde benle master yarışlarına gidip geliyordu. Şeyde, tribünde oturuyordu. Ama bir gün yarış izlerken kendi yaş grubunda, işte mesela 60-64 yaş grubunda bir yarışı izledi ve oradan bir yüzücüyü gözüne kestirdi. Dedi ki ben bunu geçebilirim dedi. Ve o sayede yüzmeye başladı. O başlayış,
Geçebildi
yani
mi peki?
geçti, çok madalya aldı. 60 yaşında, yani 61-62 yaşında yüzmeye başladı. Şu anda 67 yaşında. Dubai yüzdü. İtalya Ocean Man yüzdü. 2 kere Arnavutluk yarışlarını yüzdü. Türkiye'deki bir sürü master yarışlarında dereceler aldı.
Ama
Yani ve çok sevdi bu işi. Ve ben de onun benimle birlikte olması elbette harika oldu. Ben, çünkü bu sefer o canı sıkılıyor diye üzülüyordum ben yarışlardayken. Şimdi o 1-2 kilometre yüzüyor açık deniz yarışlarında. Ben de 3-5 kilometre yüzüyorum. Yani böyle dengeli bir yaşlılık beraber yaşıyoruz.
Valla çoğu kişinin hayali olan bir emeklilik hayatı diyebilirim ya. Gerçekten çok imrendim.
Evet, çok eğlenceli geçiyor ve ben etrafımda da herkesi bu anlamda yönlendirmeye çalışıyorum. Her yerde, her toplantıda çağrıldığım her konferansta yani ve sosyal bana diyorlar sponsorun kim? Sosyal Güvenlik Kurumu diyorum. Yani emekli maaşlarımız. Aslında diyorum Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bize ekstra prim vermesi lazım. Yani şu ana kadar ben ikimiz de sağlık harcamalarına çok paralar harcamıyoruz. Çünkü hasta olmuyoruz. Yani S vitaminin dışında bir ilaç kullanmıyoruz. Bu da büyük bir avantaj getiriyor. Yani yaşlılıkta ve yaşlılığa kadar her dönemde herkesin spor yapması sağlık harcamaları da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir artısı olacaktır diye düşünüyorum ben.
Az evvel bahsettiniz Nesin Hocam ama masa tenisi de var diye biliyorum. Bu manada farklı branşlarla denediniz mi yaşantınız boyunca?
Denedim çünkü benim yüzdüğüm dönemlerde yüzme sporu sadece yazın yapılıyordu. Yani yazlık havuzlarda, kışlık havuzlar daha açılmamıştı Türkiye'de. Onun için kışın da bir spor branşı seçtim ve masa tenisini seçtim. Masa tenisinde de çok iyiydim. Hatta milli takım kampına davet edildim. Türkiye ikincisi, üçüncüsü oldum. Ve birçok madalya kazandım masa tenisinde. Lisede okurken takımlarda ne eksikse, mesela basketbol takımında oyuncu eksikse beni alırlardı. Atletizmde cirit atacak bulamamışlardı. Ben cirit atmıştım. Üniversitede yine basketbol oynadım. Sonra 35 yaşında tenis oynamaya başladım. Saha tenisi. Saha tenisinde de bir 20'ye yakın kupa kazandım masterlarda. Türkiye 8.liğine kadar yükseldim orada. Yani her branşta aslında yeteneğim vardı. Ama o zaman yani yüzmeyi tercih ettim. Yüzmede de daha çok antrenman yaptığım için ve hedef olarak da büyük bir hedef seçtiğim için yüzmede kaldım. Ama sonrasında da bir sürü branşlar yapabildim ve madalyalar kazandım. Madalya sayım çok fazla. Trampolin atlamada da Türkiye şampiyonu oldum 1975 yılında.
Valla İsviçre çakısı gibisiniz desem yeri var yani.
Evet.
Gerçekten şeyi gördüm ben. Instagram'ınıza tabii baktım biraz ne var ne yok diye. Bu kapanma dönemlerinden kalma galiba. Eşinizle böyle bir masanın yemek masasının üzerine masa tenisi oynuyorsunuz. Arkada kupaları, madalyaları gördüm. Gerçekten bir odayı dolduracak kupa ve madalya şeyi hani mübalağa olmaz herhalde.
Evet, öyle. Yani şeyde o sokağa çıkma yasaklarında kendi kendimize neler geliştirmedik ki evde. Masayı uzattık işte masa tenisi ağırlıklar bir sürü bir şeyler yaptık. Gerçekten çok keyifliydi. O dönemi de keyifli geçirdik.
Evet, ben sizi biraz eskilere götüreceğim o halde. Yani 1979 yılına. Yani benim hani okuyunca böyle önüme çıktı şey diye düşündüm. Arkada hani Ercüment'le de konuştuk bundan önce. Ya dedim bir insan 1979 yılında manşi yüzerek geçmeyi nasıl hayal edip yani nasıl bilgi toplayıp nasıl gerçekleştirebilir? Gerçekten aklım almadı. Öncelikle tebrik ediyorum bu konuda sizi.
Teşekkürler.
Yani
Yani
nasıl başladı? Yani nasıl karar verdiniz? Oradan bir başlasak sonrasında hani bize anlatsanız böyle ballandıra biz de dinlesek.
yani burada Adanalı olmanın çok büyük bir avantajı var. Çünkü yüzme Adanalı'ya has bir özellik. Genetiğimizde var herhalde. Benim de yüzme havuzunda işte 1965 yılından itibaren içinde bulunduğum ortam her hafta yapılan yarışlarda Ağustos'larda yeni Türkiye rekoru, Ayhan Karataşlar, Ahmet Bozdoğanlar, Faruk Morkallar, Erdal Acetler. Yani en az bir 50 net Türkiye şampiyonu Adanalıdır. Ve onlar hep benim gözümün önünde. Yarışlarını her an izliyorum. Hayranlıkla izliyoruz. Muhteşem yüzüyorlar. Rakiplerine en az 10-15 metre fark atıyorlar. Yani son derece sıradan. Erdal Acet yazıyor gazeteler Manş Denizi'ni yüzerek geçecek. Ama yine de Manş Denizi böyle durduğun yerde oturup hadi ben artık Manş'ı yüzeyim denilebilecek bir hedef değil. Benim çok enteresan oldu oraya karar vermem. Ben beden eğitimini kazandım. O sene gittim birinci sınıfta ve Haziran ayında sınıfımı geçtim, Adana'ya döndüm. Havuzda yeni açılmış, 17 yaşındayım, üniversiteli kızlar pozunda. Havuza gittim. O arada ben sigaraya başladım üniversitede. O dönemin her genci gibi. Şu andaki gençler daha akıllılar. Mesela benim iki çocuğum da hiçbir zaman sigara içmedi, denemediler bile. İşte ve yüzdüm. Bizim bir havuzun büfesi vardı. Büfeye gittim, oturdum ve sigara yaktım. O arada zamanın Gençlik Spor İl Müdürü Tuncay Şenyüz, o da eski milli stopucu, o dönemin parlak yenilmez Armada'nın yüzücülerinden, Gençlik Spor İl Müdürü, çok da büyük sevgi ve saygı duyduğum bir insan. Bir baktım o girdi içeri ve beni gördü elimde sigarayla, saklama falan. Direkt yanıma geldi. Dedi ki, ne yapıyorsun sen burada dedi. Hocam dedim, yüzdüm, biraz antrenman yaptım. İşte dinleniyorum dedim. Ne o elindeki dedi. Madem sigaraya başlamışsın dedi, artık havuza gelme. Ya yapmayın etmeyin hocam dedim. Yani ben yüzeceğim, bunu laf olsun diye içiyorum. Öyle bir tiryaki değilim. Yok, nasıl sinirlendi. Kızıyor bana. Hem dedi, zaten senin yaşın geçti dedi, 17 yaşında. Bu saatten sonra yüzsen ne olacak dedi. Ben yüze yakın madalya almışım bir sürü Türkiye şampiyonluklarında ama rekor kırmamıştım. O hep içim benim bir eziklikti. Yani niye diyordum ya ben böyle hızlı yüzemiyorum? Neyse, ben Tuncay abiye kendimi savunmaya çalışıyorum. Dedi ki, yaşın geçti deyince birden Erdal Acet aklıma geldi. Erdal Acet yazıyor işte gazeteler, manşetler. Erdal Acet ve Erdal abi 32 yaşında. Dedim ki, Erdal abi yüzüyor 32 yaşında. Siz bana yaşlı diyorsunuz dedim. Dedi ki, Erdal Acet kim, sen kimsin dedi. Tamam dedim, o manşı yüzecek, ben de manşı yüzeceğim dedim. Manşın yerini bile bilmiyorum. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Nedir manş, nedir yani? Manşı yüzeceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Yani
Ona
mesafeyi bile bilmiyorsunuz tabii
hiçbir
orada.
şeyi bilmiyorum. Manş nerede olduğunu bile bilmiyorum. Yazıyor çünkü gazeteler, Erdal Acet manşı geçecek. Hani
Hocam,
ilgilenmediğim için de diyorum ki, herhalde zor bir yerdir.
bu manada Onur'la benzeyen bir yönünüz var. Negatif feedback'le besleniyorsunuz yani. Yapamazsın dediğin zaman.
Evet, aynen. Ve o, hadi be dedi, ben de maaşı geçeceğim, hadi be dedi, döndü gitti arkasına. Ben nasıl kaldım böyle? Şimdi ne yaparsın birisi, yani ne olur? Durdum, döndüm havuza. O arada Erdal abi antrenman yapıyor, antrenörü Kutal Özürkü. Havuzda tabii tanıyoruz birbirimizi. Doğru gittim Kutal abinin yanına. Dedim ki, abi dedim, ben de dedim manşı geçeceğim. Bana baktı şöyle. İyi dedi, yarın sabah 10'da gel, hiç durmadan 10 kilometre yüzebilirsen ben senin antrenörlüğünü kabul ederim dedi. Sonradan diyor ki, ben o kadar emindim ki gelmeyeceğine ve o kadar emindim ki yüzmeyeceğine. Tamam dedim, gittim eve. Annemgile de bir şey söylemedim. Ama sabaha sabah ettim böyle. Ya şu dilini tutmayı bilmiyorsun. Sen ne biçim insansın. Vır vır vır. Habire söyleniyorum. Sabah oldu. Havuza gittim. Kutal abi orada. Atladım suya. Biliyorsunuz havuz 50 metre. Gidiş geliş 100 metre. 10 kilometre de 100 tur demek. Bir tur, iki tur, üç tur ve yaz başı. Ben sıfır antrenman. Şimdi hiç antrenmansız 10 kilometre yüzebilir misiniz? Yüzemezsiniz.
Biz şu anki antrenmanla bile yüzemeyebiliriz yani
Yani
10 kilometre.
ve ben bir tur, iki tur, beş tur, on tur, bir yandan da tur sayıyorum tabii. Kutal abi de orada inatla elinde bir kitap okuyor, hem beni bekliyor. Çünkü uzun süreceği belli 10 kilometrenin. Ya da o zannediyor ki hemen bırakırım. 50, 55, 60, 70, doğru sayıyorum. 100 tur bitti, durdum. Tamam mı dedim. Baktı Kutal abi. Evet dedi, bitti. Tam 5 saat. 5 saatte 10 kilometre yüzmüşüm. Saatteki hızım 2 kilometre. Ve maaşa giderken ki son hızım 3.850 idi. Yani bayağı hızlanmıştım aradaki fark. Ve kabul etti antrenörlüğümü ve 4 yıl süren büyük maceram ve o 10 kilometreyle başlamış oldu. Maaşa da o şekilde karar verdim ben.
Yani şeyi soracağım ben aklıma takıldı. Biz hani şu anda saatler var falan ne kadar yüzdüğümüzü ölçüyoruz da. Ya 100 tur hiç karışmadı mı? Ya kaçta kalmıştım deyip böyle başa dönme falan olmadı mı ya?
Ha o karışma işi yok. Orada o karışma da karışma işi maçta yüzerken kol sayıyordum ben. 1 2 3 1000 1001 1002. Çünkü insan sıkılıyor. Beynini meşgul etmesi lazım gibi düşünüyordum. Ta o zamandan şimdiki psikoloji şeylerini, doğrularını ben o zamandan beynimle keşfetmişim demek ki. Çünkü beyni devamlı hareket ettirmezsen belli bir şeyden sonra halüsinasyonlar görmeye başlıyorsun. Yani neredeyim, ne yapıyorum gibi çoğunluk maçta öyle bırakıyormuş yüzmeyi. Geri dönüp kaçıyorlarmış, daire çiziyorlarmış falan. Ben habire sayarken mesela 2620 ya bir, neydi ya kaçtı? Aman diyordum baştan say 1, 2, 3. Yani şimdi bile bütün, eşim bir de alıştı. Her antrenmanda biz tur sayarız. 30 tur, 40 tur, 50 tur, 60 tur, 70 tur. Ya kolumuzda saatimiz de olsa çek ederiz onu. Çek ederim doğru sayıyorum falan. Yani o saymam o yüzme antrenmanını daha katlanabilir hale getiriyor. Kol sayma veya tur sayma.
Valla ben hep karıştırıyorum ya. Şey yapamadım
Yok be.
yani. Şey yapamadım onu. Denk getiremedim öyle diyeyim.
Ha, ben onu nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi kol atıyorum. Ben normalde tek kolda bir nefes alıyorum. Yani iki kolda bir nefes alıyorum. Bir kol nefes nefes. Sonra dört kolda bir nefes alıyorum. Onda da bir iki bir iki bir iki. O ikinin oraya üçüncü turdaysam bir üç. Dördüncü turdaysam bir dört. Hani kol sayıyorum ya. Bir iki
Anladım,
bir iki bir iki üç dört. Yani oraya o dört koyacağım yere bir bir bir iki bir üç bir dört bir beş bir altı diye yani öyle hatırlatıcı şeyler koyuyorum. Kendin geliştiriyorsun onu o kadar çok antrenman yapınca.
peki şey kayıt işleri vesaire nasıl oldu? Çünkü şu anda hani internetten falan hallediliyordur bu işler diye tahmin ediyorum ama yani
Yok
o dönemde
o dönemdeki kayıt işleri antrenörüm daha önce Erdal Aceti de oraya iki kere götürdüğü için İngiliz Yüzme Birliği mektuplaşma şeklinde oluyor. Bir yarış düzenleniyor her yıl orada. Benim yüzdüğüm de Erdal abinin yüzdüğü de yarış şeklinde İngiliz Federasyonu'yla Suudi Arabistan Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği bir yarıştı. Uzun yıllar yapıldı bu. Ben de o yarışa davet edildim. Benim için büyük şanstı o. Çünkü 2000 poundluk tekne parasını vermekten kurtulduk. Yine yol parasını, otel parasını biz kendimiz verdik ama o tekne parasını vermeyince daha ekonomik bir maaşı geçme macerası yaşamış olduk. Şimdi maaşı geçenler servet ödemek zorunda kalıyor. Aslında şu anda Türkiye'de en az benim bildiğim 20 kişi var maaşı geçebilecek ama o parayı denkleştirmekte zorlandıkları için gidip maaşı yüzemiyorlar.
Evet, maalesef. Geçiş nasıldı peki? Hani grup olarak mı geçtiniz? Yarıştan bahsettiniz çünkü. Oradan
Evet,
biraz
evet.
bahsettiniz.
Şimdi 18 ülkeden 18 yüzücü davetliydi oraya. Yarış 5-6 gün toplantılar yapıldı. Hava şartlarına göre önceden olmadığı için o hep karar 5'te gidiliyordu. Akşamüstü 5'te antrenörler toplanıyor. Yarış komitesi. Eğer yarış olacaksa 12'de toplanılıyor. Gece 3'te yarış başlayacak. 5 gün hep ertelendi, ertelendi. Ondan sonra 27, 28 Ağustos'ta o gece yarış yapılacak. Ve hepimizi bir otobüse doldurdular. 18 ülke, 18 yüzücü, 18 antrenör, 18 tekne. Bir sahile gittik. Shakespeare Cliff, Dover'da. Sahil aydınlatılmış ve ülke tabelaları Turkey, işte İngiltere, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, Arjantin yani bir sürü ülke. O tabelanın altında gece 3'te yarış başladı hakemin kornasıyla. Deniz resmen aydınlıktı çünkü her yüzücü için bir tekne vardı, antrenörler. Her teknede hakem, bizim teknede Hürriyet Gazetesi'nin Londra muhabiri Faruk Zapçı, orada Fox'un kasabasında dil eğitimine gitmiş 3 Türk çocuk, Orada yerleşmiş bir Türk. Yani teknede de çok insan vardı. En az bir 9-10 kişi. Şimdiki tekneler gibi minicik değildi. Böyle kocaman tahta teknelerdi ve yüksekti. Bundan 43 yıl öncesinden bahsediyoruz. Tabii teknik şartlar daha azdı. Her konuda. Ve şeyin startın verilmesiyle benim tekneyi bulmam, çünkü Türk bayrağı dalgalanıyor, bir yarım saati buldu. Yani devamlı arayarak, ileri doğru da yüzerek. Ve tekneyi bulduktan sonra hakem devamlı zaten notlar alıyor, takip ediyor. Sabah gece 3'te başladı ve gerçekten müthişti. Ben daha önce, bir ay önce oraya gitmemiz büyük avantajdı. Çünkü su çok soğuktu. 14 dereceydi. Yani bundan 43, küresel ısınma diyorlar ya. Hakikaten küresel ısınmayı ben gözlemlemiş oldum. Bundan 43 yıl önce yüzdüğümde 14 dereceydi su. Ve 2015'te tekrar yüzdüğümde takım halinde kadınlarla su 17 dereceydi. Geçen yaz yüzen Aysu yüzdüğünde ise su 18-19 dereceydi. Yani bayağı 5 ciddi derece ısınmış oldu 43 yılda su, marşın suyu. 14 derecede yüzmek gerçekten müthiş zorluktu. İnsanlar diyor alışmışsındır. Hayır, alışmadım. Yüzdüğüm tüm süre boyunca 15 saat 47 dakika boyunca ben üşüdüm, tir tir titredim. Ama diyorum ki ben beynimle soğukla baş etmeyi öğrendim. Ve bir ay önce gidip antrenman yaptığım için her gün kademeli olarak soğuğa vücudumu ve beynimi alıştırdım. Ve o şekilde yüzebildim. Ve 11 saate kadar da harika bir performans gösterdim. Eğer her şey yolunda gitseydi ben 11,5 saatte Fransız sahillerinde kıyıya çıkmış olacaktım. Ve bugün anlatırken bu kadar büyük heyecanla, işte şöyle gittim, böyle yaptım, gittim, çok güzel antrenman yapmıştım, nefis geçti, 11,5 saatte çıktım diyecektim. Ama maalesef öyle olmadı. 11 saatte kıyıya 750 metre kala, orada Medcezir var. Yani ayın durumuna göre su saatte 4 kilometre hızla 6 saat içeri kapanıyor, 6 saat dışarı açılıyor. O 12 saat içinde bitirmek zorundasın. Bizim de yarış olduğu için, yarışı da hızlılara göre, 3 yerine eğer 2'de başlatsalardı ben 11,5 saatte bitirmiş olacaktım. Medcezir dönmemiş olacaktı. Ama bir saat geç başladıkları için yarışa, startı geç verdikleri için, ben Medcezir döndüğü anda kıyıya 750 metre var ve ben orayı bitirmek için 20 kilometre fazladan yüzdüm. Ve 15 saat, yani 4 saat 47 dakika 750 metre için yüzmek zorunda kaldım ve hayatımın en büyük imkansızı oydu. Yani ben orada 11,5 saatte yüzsem antrenmanla başarmış olacaktım. Ama 15 saat 47 dakikada imkansızı başardım diyorum. Beynimle, irademle, mücadeleci ruhumla ben orayı yüzebildim, o saati. Bu yıl Aysu da aynı şey başına geldi. Ki Aysu benden çok daha hızlı bir yüzücü, İzmirli yüzücü. Ve o da Medcezir'e yakalandı ve o da mücadele edip bir 16 saat 44, 16,5 saatte o yüzmek zorunda kaldı. Ve dedim ki ona, herhalde en iyi sen beni anladın Aysu dedim. Ve ağlaştık birbirimizle. 43 yıl sonra yine bir genç kızın aynı benim yaşadıklarım yaşaması da beni gerçekten çok üzdü. Biraz da sevindirdi içten içe, beni anlayan tek kişi diye.
Yani son 750 metreyi yüze yüze bitirememişsiniz tabiri caizse.
Aynen, 4 saat 47 dakikada bitirebildim 750 evet. metreyi. Yani onu ne yaptı? Belçika tarafına, kuzeye doğru yönlendirip, bir de arkadan gelen akıntı var. 20 kilometre fazladan yüzüp daha bir ileride, 20 kilometre ileride koy gibi bir yer varmış. İşte oradan çıkamazsan, tabii biliyor teknedeki şey adam, tekneyi kullanan, rotayı. Demiş ki bu ikinci şey bu, ama bir 4 saat 5 saat uzayacak. Belki de 6 saat uzayacak. Belki de öteki Medcezir zamanı 6 saat sonra tekrar dönecek ya. ya da 6 saat oyalanacağız bir şekilde. Yani şeyde oradan demişler yani bu Türkiye'den Manş Denizi'ni yüzerek geçecek ilk kadın olacak. Süre önemli değil. Yani hızlı geçme gibi bir derdi yok. Çünkü düşünün yani eğer ben 1979 yılında yüzmeseydim 2018 yılında Bengisu yüzmüş olacaktı ilk yüzen. Yani Türkiye'ye de yakışmayacaktı 2018'e kadar bir Türk kızının yüzmemesi.
Evet, arada çok boşluk olmuş gerçekten.
Evet yani o arada bir 2009 zannediyorum. Şeyden Amerika'dan bir kız gelmiş, babası veya annesi Türk, oraya Türk diye yazdırmış ismini ama hiçbir şekilde hiçbirimiz ona ulaşamadık ama maaşı geçenler listesinde ikinci Türk o görünüyor, Meryem Tangören diye bir kız ama hiçbir şekilde çok araştırdım, mail attım falan, bir türlü bir dönüş olmadı. İkinci o yüzmüş görünüyor 1990 yılında. Onun için ben onu da pek saymak istemiyorum. Bana göre ikinci yüzen Bengisu, üçüncü yüzen de Aysu.
Vallahi süper hikaye ya gerçekten. Ben tüylerim diken diken oldu dinlerken.
Evet.
Süper.
Yani hayatımda şöyle bir anım olsun isterdim ya açıkçası. Peki Manş'ı 1979'da yüzdünüz. Sonra bir de takımla yüzdünüz. Az önce kısaca bahsettiniz Nesin Hocam. Bunun dışında yüzdüğünüz yine uzun mesafeli rotalar var. Onları da anlatsanız böyle kısa kısa bize.
Evet, 2015 yılına kadar pek yüzmeyi düşünmüyordum. Hele soğuk sudan nefret etmiştim. Soğuk olan hiçbir suya girmiyordum. Hep sıcak denizlerde lay lay lom şeklinde yüzüyordum. İstanbul'dan telefon ettiler bana. Hocam dediler, bir kadın takımı kurduk. Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın takımı oluşturacağız. Sizin de olmanızı istiyoruz Manş'ı yüzen ilk kadın olarak. İlk başta yok dedim ama ondan sonra organizasyonun içinde yardımcı olunca sponsor konusunda da zorluklar yaşandı. Ve ben onlar bulamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bastırdım ve sponsorluğu onlar sayesinde bulabildim. Yani Adana Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu tüm masraflarımıza. 2015 yılında 6 kadın Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın takımı olduk, Türk takımı olduk. Ve beni de yüzdürdüler. Hatta eşim de bu konuda yüreklendirdi. O kadar uğraştın, yüzmezsen olmaz dedi. Hatta ilk suya atladığımda unutamıyorum. Ya dedim, sen çok mısın kendi kendime. Yani soğuk su kaçarken gene soğuk suyun içine buldun kendini ve 3 kere 1 saat yüzmek zorunda kaldım. Çünkü takımda herkes birer saat yüzüyor ve gene bizim şanssızlık. Yani o kadar iyi yüzmemize rağmen gene akıntıya yakalandık ve 16:44'te yüzdük. Düşünün, benim tek yüzdüğümden daha kötü 6 kadın yüzebildik. Ama müthiş bir maceraydı. Sonra ben gene duramadım, başladık ya. Dedim ki benim hayalimdi bu Napoli Capri Maratonu. Oğlum benim İtalya'da master yaptı. Napoli'yi gezdirirken bak anne burası da Capri Adası dedi. Erdal Acet yine yüzmüştü orayı. Tüh ya dedim ben o zaman, burayı yüzemedim diye aklıma o geldi. Kızlar dedim, şu Napoli Capri Adası'nı ben tek yüzemedim ama en azından gelin takım yüzelim. Müracaat ettik takım halinde gittik, orayı yüzdük ve en iyi yüzen takım kupasını kazandık. O da çok keyifliydi. Bengisu Avcı da orada takımdaydı ve onun Manş konusunda da oradaki yüzüşümüz esnasında yüreklendirdik. Çünkü orada çok büyük performans gösterdi Bengisu. Ve Manş hikayesi, onun o filizleri orada atıldı. Sonra ben gene duramadım. Alıştık ya. Dedim ki Amerika Catalina kanalı. Kızlar bu 7 tane yarışın, Seven Ocean'ın ayaklarından bu yarış. Catalina kanalına da gidelim dedik. Sponsor konusunda gene çok uğraş verdik. Ben orada sadece tekne sponsoru bulabildim. Seyhan Belediyesi yine Adana'da tekne parasını onlardan 15 bin lira aldım. Ama bu sefer 6 kızın 3 kız ben, Yasemin ve Çilem Çelik, üçümüz kendi masraflarımız için para bulabildik. Ama o arada 3 erkek de Emre Erdoğan, Kamil Resa Alsaran ve Vural arkadaşımız orada zaten solo yüzeceklerdi. Dedim ki üç erkek olsun, üç kadın. Biz illa kadın takımı olmasın, Türk takımı olarak gidelim. Ve oraya gittik. Ne olursa olsun çözüm Nesrin'de bitmez. Ve Catalina kanalını yüzerek geçen ilk Türk takımı unvanını kazandık 11,5 saatte. Orası da gerçekten çok hoş bir tecrübeydi. Müthiş güzel bir suydu. Gerçekten çok keyif aldım ve ben o arada maaşta 58 yaşındaydım. Napoli Capri'de 59, Catalina'da 60 yaşındaydım. Ve bunu hep anlattım. Özellikle gençlere 25 yaş üstüne karşılaştığım, yüzmeyi seven tüm insanlara anlattım ve master yarışlarına katılmaya başladım. Sonradan katılanlar da oluyordu. İlla yüzücü kökenli olması gerekmiyor. En basiti eşim 60 yaşında yüzmeye başladı. Ankaralı olduğu için stilli de değildi. Stilini geliştirdim onun. Çok da gelişmedi ama yine de yarış yüzebilecek hale geldi. Ben dedim benim eşim yüzebiliyorsa, eşimi görenler, aa biz de yüzebiliriz diye. Bu şekilde birçok master yüzücüsünü, master yani belli bir yaş yüzücüsünü master yüzücüsü olarak kazandırdım. Yani bizden güç aldılar. Bu gerçekten büyük keyif benim için. Şu anda da etrafımda birçok insanı master yüzmeye davet ediyorum. Yüreklendiriyorum. Aslında katılması çok kolay. Bir sürü yarışlar var. Yani Facebook'ta veya Instagram'da master yüzme diye sayfalar var. Beni de takip ederlerse ben onlara katıldım. Tüm yarışları anlatıyorum. Hikayelerini, katılım şartlarını. Mesela yakında 3 Haziran'da Arnavutluk Kisamil'de bir yarış var. Arabayla gidiliyor. Son derece ucuz. Vize yok. O Tiran'a uçakla gidiliyor. Yani bunları anlatıyorum. Yani yurt dışı yarışlara bile benim eşim 60 yaşında başlayıp Ocean Man yarışını yüzebiliyorsa, Dubai'de Arnavutluk'ta yarış yüzebiliyorsa, yani 5 yıldır yüzebilen birisi, yani sizler gençler niye yüzemiyesiniz? Gerçekten yüreklendirecek işler yaptığıma inanıyorum ben.
Ben çok gaza geldim.
Hemen soğuk su yüzme yarışlarına Datça'da vardı galiba geçtiğimiz günlerde. Onlardan
Evet,
bir kayıt alalım bize.
evet ya, yani dünya şampiyonalarına da işte bunları organize edip, yani herkes çok zor zannediyor. Yani bizim belki şu vize konusunda şanslıyız. Eşim devlet memurluğundan emekli olduğu için ikimizin de yeşil pasaportu var. Ama mesela Tirana uçakla gidip, şimdi onun da Efe Travels diye bir sayfa var. Bir fakültesi öğrencisi. O ucuz yolu nerelere nasıl gidilir diye sayfasında anlatıyor. Sadece hafta sonları gezebiliyor. Sofya'ya trenle gidiyorsun, oradan uçakla bilmem nereye. Yani o kadar enteresan ucuz biletler buluyor ki. Yani insanlar da, gençler de, sizler de araştırırsanız en ucuz, en ekonomik nasıl yarış yüzebilirim? Şimdi şeyi örnek veriyorum ben. Eşimle biz ikimiz emekliyiz. Oturuyoruz evde. Hadi bugün ne yapalım? Diyelim ki paramız da var. Hadi şeye gidelim, Arnavutluk'a. Ne yapacağız Arnavutluk'a gidip? Halbuki yarış var, yarışa gideceğiz. Yarış bahane, gezmek şahane. Yani bunlar hedef oluyor. Gençler içinde, yaşlılar içinde, orta yaşlılar içinde, mesela çalışanlar için de büyük fırsat bu. Bulunduğunuz ortamda masterlar kategorisinde öyle insanlarla karşılaşıyorsunuz ki iş yaşantısını etkiliyor bu. Size yeni ufuklar açıyor, yeni iş şartları oluşmasını sağlıyor. Bir sürü üst düzey insanlarla tanışma şansına, arkadaş olma şansına sahip oluyorsunuz. Yani bunların hepsi bir avantaj. Bu avantaj biraz yüzme antrenmanı yaparak, birazcık cesur olarak herkesin yapabileceği bir şey aslında.
Bizim gibi yeni başlayanlara, orta seviyede olanlara sizin öneriniz ne olur? Yani ben de mesela sizin dediğiniz şeyleri bir yandan düşündüm. Bu en azından Instagram'da falan bu tarz yarışların sayfasını takip edip yakındakilerden bir tanesine bu sene gitmeyi planladım açıkçası biraz evvel.
Ben gençlere önerim, Yani ilk önce biraz antrenman yapsınlar. Gördüğüm en büyük eksiklik sporla ilgili vaktim yok denilmesi. Yani haftada 2 gün 1-1,5 kilometre ile başlamak, bunu sürekli hale getirmek yeter bana göre ilk başlangıç için. Zaten sonrasında bunu oturttuğunuz zaman, yani her durumda insan haftada 2 gün bir saatte onu yüzebilir. 1 saat bir şekilde bir ayarlayabilir. Yüzemediği günler yürüyebilir, koşabilir. Yani önemli olan kondisyonlu olmak. İnanın benim kızım hiç doğru dürüst antrenman yapmadan her yarışa geliyor ve yüzüyor. 1 kilometre, 2 kilometreyi yüzüyor. Yani illa böyle çok ultra antrenman yapmaya da gerek yok. Yani 1-2 kilometrelik antrenmanlarla 1-2 kilometrelik yarışları çok rahat yüzebilirsiniz. Yeter ki ilk anda o zevki tadabilmek. Ondan sonrasını zaten bırakamıyorsunuz. Ondan sonra zaten kendinizi geliştirmek için araştırmalara başlıyorsunuz. Herkese soru soruyorsunuz. Beni her yarışta hiç çoğu kez yeni sporcular, yeni gençler bırakmıyorlar. Her saniye soru soruyorlar. Ve ben onlara uzun uzun hep anlatıyorum. Hiç anlatmaktan bıkmıyorum. Hiç anlatmaktan yorulmuyorum. Ve büyük keyif alıyorum onlara yol gösterdiğim için. Diyorum yani sorun, şey yapın, yazıyorlar bana Instagram'dan, Facebook'tan, Messenger'dan. İnatla hangi havuzda yüzelim, hangi neyi yapalım, hepsine cevap veriyorum. Sizler de pes etmeyin. Etrafınızdaki çalışma arkadaşlarınızı, siz gidiyorsanız onlara zorlayın, destek çıkın. Yani şimdi yüzemiyorsanız yürüyüş yapın, koşun, biraz ağırlık çalışın. Bench press sehpasına yatın, elinize minik ağırlıklar alın. Onunla yüzme hareketi yapın, yüzme kaslarınızı geliştirin. Yani onun da hareketleri var, yaylarla, yüzme lastikleriyle. Yani bunları yapabilirsiniz. Ya da yarışlardan bir ay önce yazın yüzün, yazın ki yarışlara katılın. Bunların hepsi tamamen sizin isteğinizle ilgili. Bir yarışa katılın, o zevki alın, ondan sonrası arkası o kadar güzel gelecek ki inanıyorum binlerce genç master yarışlarında olacak. Ben buna inanıyorum. Çünkü bir çığ gibi büyüyoruz. Görüyorum ben bunu. Gençken diyordum ya rekor kırmadım diye. Çok üzülüyordum ona. Ama son 2 senedir masterlarda 6, 12, 16 Türkiye rekoru kırdım. Yani en büyük maaşı geçmiş kadar sevindiğim o rekoru kırdığım anda rekor belgesini elime almaktı. Ona çok sevinmiştim.
Peki Nesrin hocam, yani hedef sormak biraz abes olacak ama yani daha nasıl bir hedef koyabilirsiniz bilmiyorum ama gelecek için var mı hedefiniz, böyle şurayı da yüzmek istiyorum dediğiniz veya hani şunu da yapmak istiyorum dediğiniz bir şey?
Birkaç hedefim var. Bir tanesi Cebeli Tarık Boğazı'nı ailecek yüzmek istiyorum. Eşim, ben, oğlum, kızım, gelinim. Ama onun başvurusunda bu pandemiden dolayı o kadar sıkışmış ki en az bir 5-10 sene sıranın geleceğini zannetmiyorum. Ama olsun. Hedeflerimin arasında Cebeli Tarık Boğazı'nı yüzmek var. 70'te de olabilir, 75 yaşında da olabilir. Solo değil de tabii takım halinde. Bir de dünya şampiyonasında dünya şampiyonu olmak istiyorum masterlarda. Bunun esprisini de çok yaptım. Yani burada ciddiyim ama esprisini şöyle yapayım size. Yani 90 yaşı 90-94 yaş olabilir veya 95-99 yaş olabilir. Çünkü o yaşım o yaşta rakiplerim o ölmüş olur diyorum. Yani büyük ihtimalle çünkü bu aralar şeylere bakıyorum 60-64 yaşta bayağı hızlılar var. 65-69'da gittikçe azalıyor. 75-79 işte 80-84 falan. Yani kesinlikle
Eleniyorlar
yani ben en kötü ihtimalle 95-99 yaşta dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. O yaşa kadar takip edeceğim
bir
yani. Kesinlikle. Siz de gençsiniz arkadaşlar. Yani bu dediğim 1900 2057 yılına kadarki sürede siz yaşamış olursunuz o tarihe kadar. Ben de 2057'de 100 yaşında olacağım. Yani herhangi bir sosyal medya değişirse, başka isimler olursa ben zaten yine sosyal medyada olacağım. Beni takip etmeye devam edin diyorum.
Tamamdır.
Evet. Vallahi Nesrin Hocam, bu ilham verici sohbet için çok teşekkürler. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Çok teşekkürler konuğumuz olduğunuz için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Sizin gibi gençlerle bir arada olmak, sizlere böyle ipuçları verebilmek benim için çok önemli. İnşallah bu bilgilerimi başka gençlerle de paylaşırsınız.
Yani gerçekten ilham verici oldu. Ben şuna inanıyorum. Bu kaydı dinleyenlerden aynı bizim gibi böyle kafasına ya bir açık su yüzme yarışına katılayım diye böyle bir şimşek çakıp kayıt olacak çok kişi olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler konuğumuz olduğunuz için.
Öyleyse herkese iyi günler, iyi antrenmanlar.
İyi günler, iyi antrenmanlar.
İyi günler.
Değişim Alanı podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.